Anton Çehov. Değerli Köpek. Seslendiren Akın Altan. Ordunun emektarlarından Teğmen Dubov'la askeri memurlardan Knaps oturmuş içki içiyordu. Dubov, köpeği Milka'yı Knaps'a göstererek "Enfes bir köpek!" diyordu. "Eşsiz bir köpek! Şunun suratına dikkat ediniz! Yalnız suratı dünyaya değer. Bir meraklısına düşse, yalnız şu suratı için 200 ruble verir. İnanmıyor musunuz? Şu halde hiçbir şey anlamıyorsunuz."
"Anlıyorum ama..."
"Ama setter. Su katılmamış İngiliz setleri. Bir ferması var ki, ya duyarlılığı, ya koku alması... Aman Allah'ım! Bir koku alması var ki..." "Daha yavruyken Milka'ya kaç para verdiğimi biliyor musunuz?" "Tam 100 ruble! Enfes bir köpek! Kerata Milka! Edepsiz Milka! Buraya gel bakayım! Gel buraya! Benim güzel köpeğim!" Dubov, Milka'yı yanına çağırdı ve iki kulağı arasından öptü. Gözleri yaşardı. "Seni kimselere vermem. Benim güzel köpeğim. Seni haydut seni. Milka, sen beni seviyorsun, değil mi? Seviyor musun?" Dubov birdenbire bağırdı. "Defol bakayım dışarı. Kirli ayaklarınla apoletlerime bastın. Evet Knaps. Daha yavruyken onun için 150 ruble vermiştim. Demek ki bir değeri vardı. Yalnız ne yazık ki avlanmaya vakit bulamıyorum. Zavallı köpeğim hareketsizlikten mahvoluyor. Yeteneği sönüp gidiyor. İşte bunun için de satıyorum ya. Onu satın alsanıza, Knaps. Ömrünüz boyunca bana dua edeceksiniz. Eğer paranız azsa size yarı yarıya indirim yaparım. Onu 50'ye alın. Kapatmaya bakın." Knaps içini çekerek "Hayır yavrum," dedi. "Milkanız erkek olsaydı o zaman belki de satın alırdım ama..." Teğmen şaşarak "Milka erkek değil miymiş?" dedi. "Knaps, kuzum, size ne oldu? Milka erkek değilmiş." "Peki sizce Milka nedir? Dişi mi yani?"
"Aşk olsun doğrusu. Daha erkek köpekle dişi köpeği birbirinden ayırt etmesini bilmiyor."
Knaps gücenerek, "Siz bana adeta körmüşüm ya da çocukmuşum gibi davranıyorsunuz. Tabii Milka dişi.
Siz galiba neredeyse benim de bir bayan olduğumu söyleyeceksiniz. Ah Knaps, Knaps. Bir de tekniker okulunu bitirmişsin. Hayır yavrum, bu katışıksız bir erkek köpektir. Hem de istediğin erkek köpeğe 10 puan avans verir. Ya da 15 avans verir. Oysa siz erkek köpek değildir diyorsunuz."
"Affedersiniz Mihail Ivanoviç ama siz beni aptal yerine koyuyorsunuz. Doğrusu bu gücüme gitti."
"Gereği yok efendim. Canı cehenneme. Satın almayınız. Size meram anlatmak elde değil ki. Siz neredeyse, hayır bu kuyruk değil, ayaktır demeye kalkacaksınız. Gereği yok efendim. Size iyilik etmek istedim. Hey! Vahremeyev! Konyak getir."
Emirleri Vahremeye biraz daha konyak getirdi. İki arkadaş birer kadeh daha konyak doldurdu ve düşünceye daldı. Yarım saat sessizlik içinde geçti. Teğmen, mahzun bir bakışla şişeye bakarak sessizliği bozdu.
"Hem dişi olsa ne çıkar?" dedi.
"Şaşılacak şey. Sizin için daha iyi ya. Yavrular.
Yavruysa 25 rubleden farksızdır. Kim olsa bu yavruları seve seve satın alır. Erkek köpeklerden ne diye bu kadar hoşlanıyorsunuz, anlamıyorum. Dişi köpek 1000 kez daha iyidir. Köpeklerin dişisi hem daha sadık hem daha değerlidir. Ama madem ki dişi köpekten bu kadar korkuyorsunuz, o halde 25 rubleyi alın. Hayır yavrum, bir kapik bile vermem. Birincisi, köpeğe gereksinmem yok. İkincisi, param yok. Bunu önceden söylemeliydin. Milka, defol buradan.
Emir eri yağda pişmiş yumurta getirdi. İki arkadaş yumurtayı yemeye koyuldu ve tabağı temizledi. Teğmen dudaklarını silerek,
''Siz''
dedi,
''iyi ve namuslu bir çocuksunuz, Knaps.'' Canına yandığımın seni böyle göndermeye gönlüm razı olmuyor. Biliyor musun ne? Sen şu köpeği bedava al.
Knaps içini çekerek, kardeşim, dedi.
Ben onu nasıl alırım? Hem onunla kim uğraşacak? Peki, gereği yok. Gereği yok efendim. Canı cehenneme. Ama... ''Nereye gidiyorsunuz? Oturunuz.''
Knaps gerinerek ayağa kalktı ve şapkasını aldı. Esniyerek,
''Artık vakit geldi.''
dedi.
''Hoşça kal.'' ''Beklesenize, sizi geçireyim.''
Dubov ve Knaps giyindi, sokağa çıktı. İlk 100 adımı konuşmadan yürüdüler. Teğmen,
''Ne dersin? Acaba şu köpeği kime versem?''
diye başladı.
Hiç tanıdığınız falan yok mu? Gördünüz ya, iyi ve cins bir köpek. Ama bana hiç de gerekli değil.
Vallahi dostum, bilmem ki. Benim burada nereden tanıdığım olsun? Knaps'ın evine gelinceye kadar iki ahbap bir kelime bile konuşmadı. Ancak Knaps, Teğmen'in elini sıkıp da avlu kapısını açtığı zaman, Dubov öksürdü ve kararsızca sordu.
''Acaba buranın deri yüzücüleri köpek alır mı dersiniz?''
''Herhalde alırlar. Ama kesin olarak söyleyemem.
Yarın onu Bahreme'ye verip gönderteceğim. Allah belasını versin. Varsın derisini yüzsünler. Pis köpek. İğrenç yaratık. Odaları kirlettiği yetişmiyormuş gibi... Dün mutfaktaki etlerin hepsini silip süpürmüş. Aşağılık hayvan.
Cins bir şey olsa bari. Ne gezer?
Sokak köpeğiyle domuz karışımı bir şey. Geceniz ayrı olsun.
Knaps, Allah'a ısmarladık, dedi. Avlu kapısı kapandı. Teğmen yalnız kaldı.
Sus.
Orta dereceden bir gazete yazarı olan Ivan Yegorovich Krasnohin, kaşları çatılmış, ciddi ve özellikle kafası meşgul bir halde gece geç vakit evine döner. Yüzünde adeta evinde bir araştırma yapılmasını bekleyen ya da kafasında kendini öldürmeyi tasarlayan bir insanın görünüşü vardır. Odasında birkaç adım attıktan sonra duraklar, saçlarını karıştırır ve kız kardeşinin öcünü almaya hazırlanan Lears'ın edasıyla konuşmaya başlar.
Lears, Shakespeare'in Hamlet oyunundaki bir karakter.
Bitkin, ruhça berbat bir haldesin. Yüreğinde ezici bir sıkıntı var. Bu haline bakmadan otur da yazı yaz. Bu da sanki yaşayış mı? Kederli olduğu zaman halkı güldürmek ya da neşeli bulunduğu zaman ısmarlama gözyaşları dökmek zorunda olan bir yazarın içindeki o acılı çelişkiyi şimdiye kadar niçin biri çıkıp da yazmadı? Düşünün ki üzüntüden kıvrandığım, hasta olduğum, çocuğumun öldüğü veya karımın doğurduğu bir sırada şen şakrak, soğukkanlı, ilgisiz olmalı, nükteler saçmalıyım.
Krasnuhin bu sözleri yumruklarını sallayarak ve gözlerini fal taşı gibi açarak söyler. Sonra yatak odasına giderek karısını uyandırır.
Nadia,
der. Ben yazı yazmaya oturuyorum. Rica ederim, bana kimse engel olmasın. Çocuklar ağlarken ya da aşçı kadınlar horlarken yazı yazılmaz. Bana çay ve ne bileyim işte, biftek falan hazırlamaları için emir ver. Bilirsin ki çaysız yazı yazamam. Çalışırken bana güç veren biricik şey çaydır.
Odasına dönen Krasnuhin ceketini, yeleğini ve kunduralarını çıkarır. Ağır ağır soyunur. Yüzüne hakarete uğramış bir masumun ifadesini vererek yazı masasının başına geçip oturur. Masanın üstünde günlük, rastgele hiçbir şey yoktur. Tersine her şey, en küçük biblolar bile düşünülerek yapılmış bir işin, sıkı bir programın izlerini taşımaktadır. Büyük yazarların büstleri ve fotoğrafları, el yazması bir yığın müsvedde, Belinsky'nin sayfalarından biri kıvrılmış bir cildi, sigara tablası ödevini gören bir kafatası kemiği, rastgele ama altı mavi kalemle çizilmiş ve üzerine iri harflerle "Hadi" kelimesi yazılan yeri okunabilecek biçimde katlanmış bir gazete sayfası. Yine burada yeni yontulmuş 10 kadar kurşun kalemle uçları yeni geçirilmiş bir sürü yazı kalemi vardır. Herhalde bunlar, kalem uçlarının bozulması gibi bir takım dış neden ve rastlantılarla yaratıcı ilhamın bir saniyede olsa aksamaması için oraya konmuş olsalar gerekti. Krasnuhin, oturmakta olduğu koltuğun arkalığına yaslanarak gözlerini yumar ve konusunu düşünmeye başlar. Karısının terliklerini nasıl sürdüğü, semaveri yakmak için çıraları nasıl kırdığı kulağına gelir. Karısı hala uykuludur. Bu, karısının elindeki semaver kapağını ve bıçağı sık sık yere düşürmesinden bellidir. Çok geçmeden semaverin ve kızarmakta olan etin cızırtıları duyulur. Karısı hala çıra yarmakta, ocağın kapağı ve oda kapıları gürültü çıkarmaktadır. Krasnuhin birdenbire irkilir. Gözlerini korkuyla açar, havayı koklamaya başlar. Acıyla yüzünü buruşturarak inler.
Aman Allah'ım! Marsık! Marsık!
Bu çekilmez kadın beni zehirlemeye niyet etmiş. Allah rızası için söyleyin. Bu koşullar altında ben yazı yazabilir miyim? Mutfağa koşar ve dramatik bir sesle bağırmaya başlar. Biraz sonra karısı, ayaklarının ucuna dikkatle basarak ona bir bardak çay getirdiği zaman o, eskisi gibi gözleri kapalı bir halde koltuğunda oturmakta ve yazacağı konuyu tasarlamaktadır. Yerinden kımıldamaz. İki parmağıyla hafifçe alnına vurmaktadır. Karısının odaya girdiğini duymamazlıktan gelir. Yüzünde eskisi gibi hakarete uğramış bir masumun ifadesi vardır. Krasnuhin, tıpkı kendisine değerli bir yelpaze hediye edilmiş bir kız gibi, yazısının başlığını koymadan uzun uzun kırılıp dökülür, kırıtır, şakaklarını sıkar. Kah sancı çekiyormuş gibi büzülür, ayaklarını oturmakta olduğu koltuğun altına kıvırır, kah kanepenin üstündeki kedi gibi gözlerini yumar. Sonunda kararsızlık içinde elini hokkaya uzatır. Sanki bir ölüm kararı imzalıyormuş gibi yazısının başlığını koyar. Bu sırada oğlunun sesi duyulur.
Anne, su ver!
Annesi,
sus!
Der.
Baban yazı yazıyor. Sus!
Baba hızlı hızlı, çizip bozmadan, durmadan sayfaları çevirmeye zorlukla yetişerek yazı yazar. Ünlü yazarların büstleri ve portreleri onun hızla hareket eden kalemine bakıyor, kımıldamıyor ve galiba da kardeş, amma da ustalaşmışsın diye düşünüyorlardır. Kalemin ucu sus diye cızırdar. Dizlerin çarpışından bütün masayla birlikte kımıldayan masanın üstündeki yazar portreleri de sus diye sesler çıkarır. Krasnuhin birdenbire doğrulur, kalemini bırakır ve kulak kabartır. Kulağına uzayıp giden tek düze bir fısıltı çalınır. Bu, bitişik odada dua eden kiracı Foma Nikolayevich'tir. Krasnuhin,
''Bana bakın!''
diye bağırır. ''Biraz daha yavaş sesle dua edemez misiniz? Yazı yazmama engel oluyorsunuz!'' Foma Nikolayevich ürkek ürkek karşılık verir.
''Affedersiniz!''
''Sus!''
5 sayfa kadar yazdıktan sonra Krasnuhin gerinir ve saate bakar. ''Aman Allah'ım! Saat 3'' diye inler. Herkes uyuyor. Bense, yalnız ben çalışmak zorundayım. Yorgun argın, başını bir yana eğerek yatak odasına gider. Karısını uyandırarak uykulu bir sesle, ''Nadia'' der. ''Bana biraz daha çay versene. Yoruldum.'' Saat 4'e kadar yazar. Tasarladığı konu bitmemiş olsaydı, seve seve saat 6'ya kadar da yazabilirdi. Bu cansız eşyaların karşısında, yabancı gözlerden uzak, kendi kendine bu kırılıp dökülmeler, kaderin ayağı altına aldığı bu küçücük karıncalar karşısındaki bu despotluk ve gaddarlık, adeta onun varlığının tuzu ve biberidir. Bu despot, evinde bulunduğu zamanlar, gazete idarehanelerinde görmeye alıştığımız o küçücük, o dilsiz, o yeteneksiz, o alçalmış insancağa ne kadar da az benzer. Krasnuhin yatağına yatarak, ''O kadar yoruldum ki, uyuyabileceğim kuşkuludur.'' der. ''Şu bizim verimsiz, lanetli ağır işimiz, bedenimizden çok ruhumuzu yoruyor.'' Biraz bromüral alsan hiç de fena olmayacak. Tanrı tanığım olsun ki, çoluk çocuğum olmasa bu işi çoktan bırakırdım. Ismarlama yazı yazmak. Ne feci bir şey. Gündüz 12'ye ya da 1'e kadar uyur. Hem de derin ve deliksiz bir uyku uyur. Ünlü bir yazar, yazı işleri müdürü veya hiç olmazsa bir editör olabilse, kim bilir ne kadar daha iyi uyur, ne güzel düşler görür, nasıl gelişirdi? Karısı, yüzüne korkunç bir ifade vererek fısıldar.
Bütün gece yazı yazdı. Sus!
Kimse konuşmaya, yürümeye ya da patırtı etmeye cesaret edemez. Onun uykusu öyle kutsal bir şeydir ki, bunu bozanın büyük bir cezayı göze alması gerekir. Evin içinde
''Sus! Sus!''
fısıltıları dolaşır. Son